Ayrım 26.
Bu özellikleri içinde Keats tam bir düşçü ya da bir ülkücü özelliği gösterirken gerçeğin peşinden ayrılmadı, özellikle siyasal düzeyde köktenci denilebilecek kişilere yakın oldu, ahlakı sanatla aydınlatmaya, ahlakı sanatsal değerlerle donatmaya çalıştı. Gene de öğrenim eksikliğinin boşlukları sürdü gitti. Savları her zaman bulanık ve kaba saba oldu, böylece duygusal ve duyumsal olan sık sık düşünselin önüne çıktı. Duygucu eğilim içinde klasikliğin dengelerini arayan Keats'in sanatı her zaman tutkulu, heyecanlı, coşkulu bir sanat oldu. Zaman zaman hazza üst bir yer verdi, ancak acıyı da tanıdı ve tanıttı. Tüm düşünsellik çabasına karşın onun sanatında belli bir öğretisel tutum aramak boşunadır. Belki de düşünsellikten geriye kalan şey, sevinçli bir acı ya da acılı bir sevinç onun sanatı için çok daha belirleyicidir. O her şeyden önce bir duygucudur ve İngiliz duyguculuğu onun şiirinde belki de tepe noktasına ermiştir. Shelley için de Keats için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Neredeyse başladığı yerde biten sanat yaşamları kendileriyle ilgili yargılarımızı her zaman eksikli bırakacaktır. Ruskin'in estetiği. Bu arada o dönemin güçlü estetikçisi Ruskin'den söz etmekte yarar var. Ruskin'in estetiği tüm yorumcularının söz birliğiyle bir çelişkiler estetiğidir. O bir filozoftan çok kalabalıklara doğruyu bildirmeye eğilimli bir öngörücüdür. Ruskin'in felsefi bir dizgesi yoktur. Kendisinin de söylediği gibi ardıllarından hiçbiri Ruskinci olmayacaktır. Onun sanat dizgesi de bütünlüklü değildir. Giderek dinsel ve toplumsal bir dizgede bütünleşir. Tüm uygulamalı değerlerin kuruluşunda bütünleşir. Buna göre insan ilerledikçe sanat hizmete girecek ve insanlık sevgisi öne çıkacaktır. Ruskin'in estetiği hem bir tepki hem bir peygamberliktir. Esin'in büyük kaynağı halka yönelttiği sevgidedir. Bu yanıyla Ruskin, Tolstoy'un fikirlerine yaklaşır. Kısacası, halk sevgisi sanatçının dayanağı ve büyük esin kaynağı olur. Sanatlar bir halkın ahlaki durumunun sergileyicisidir. Bayer, Estetik Tarihi. Ruskin estetiği toplum sorunlarını birinci planda önemser, onda Fransız devriminin derin izleri görülür. Bu estetik Bayer'in de belirttiği gibi bir gizemciliği, bir doğalcılığı ve daha ötede bir duygusalcılığı içerir. Ruskin yargılama gücünü ya da yetisini sevgiye ya da duygudaşlığa bağlar. Yargıya yönelmek nesneler karşısında tam bir duygudaşlık içinde bulunmakla olasıdır. Ruskin bu duygusal temel üzerine görme yetisini Teoria'yı yerleştirir. Teoria, dikkatli ve inatçı bakışa, bakabilme, görebilme gücüne karşılıktır. Güzeli tanımak işte bu gözlemci yetiyle olasıdır. Doğayı öykünen sanat. Bu sezginin kendine özgü belirtileri vardır. Çırılçıplak hayvani bir duyarlılık değildir bu. Usla birleşmiş bir duyarlılıktır. Görüsel ve yarar gözetmez bir duyarlılıktır. Hazza yönelmiş bir duyarlılıktır. Onda insan kendi özünü gerçekleştirir ve onunla hayvandan ayrılır. Buna göre insan estetik bir hayvandır. Bayer diyebiliriz. Elbette bu görüsel yeti usla ilgili olmakla birlikte gidimli düşünceyle, salt usal düşünceyle bağlantılı değildir. Güzellik bilimden kaçar, bilim her şeyi açıklasa da güzeli açıklayamaz. Buna göre sanatçı özgürleşmiş bir varlıktır. Özel özellikleri görebilen bir görme gücüne ulaşmıştır. Böylece Ruskin estetiği tam tamına öznellik üzerine kurulur. İnsan estetikte tek ölçüt olur, estetik insan merkezci bir görünüm alır. Doğruları bilimsel ve estetik olmak üzere ikiye ayıran, estetikçinin tutumunu bilimcinin tutumunun karşısına koyan Ruskin, böylece gizemciliğe kayar, güzel erekselleşir ve sonunda açınımla ilgili olur. O durumda estetikçinin gözleri dünyanın çeşitli biçimleri arasından Tanrı'yı gözlemlemeye yönelecektir. Tüllerin arkasında gizli ama görünmeyi bekleyen bir Tanrı vardır. Her biçim Tanrı'nın bir yansısını taşır. Biçimler Tanrı'nın yarattığı şeylerin biçimleridir. Biçimlerden Tanrı'ya ulaşılması doğal ve olağandır. Bu doğalcı, gizemci bakış açısı sonunda Tanrı'yı yüceltmeye kadar varır. İnanın, Tanrı'nın yaptığı her şey güzeldir ve doğanın bildirdiği her şey doğrudur. Böylece güzel tanrısalın simgesi durumuna gelir, Tanrı'nın niteliklerini yansıtan bir görünüm alır. Bununla birlikte Ruskin'in estetiği sanat için sanat görüşünü kökten yatsır. Yetkin sanat, insana görüşler sunan sanattır. Buna göre Ruskin estetiği bir içerik estetiğidir. Her şeyden önce doğaya bağlılığıyla dikkati çeker. Tanrı'nın eşsiz ürünü olan doğanın güzelliği, elbet sanatta güzelliği kat kat aşan bir güzellik olacaktır. Bu anlayışta sanatın dünyadaki yeri hem çok önemlidir hem çok sıradandır. Sanat dünyanın anlatıldığı, açıklandığı ortamdır. Sonunda bir tanrıya övgü ortamıdır. Sanatla ilgili her şeyin dinsel ve ahlaki bir anlamı olacaktır. Öyleyse sanatçı o koskocaman doğa ve yetkin tanrı karşısında alçak gönüllü bir kişi olacaktır. En yetkin sanat yapıtı bile doğa karşısında çok az bir şeyse sanatı doğanın basit bir öykünmecisi olarak görebiliriz. Sanatçı bozulmuş doğa görünümlerinden kaçacaktır. Gaz lambasının ışığında değil, gün ışığında dans eden kızları anlatacaktır. Burada doğalcılıktan çok doğacılık söz konusudur. Görüneni yalnızca doğada var olanı çizmek gerekir. Nesneyle ilgili olarak bilineni sanata getirmek doğru olmaz. Yaratı bildiğimizi değil gördüğümüzü yansıtacaktır. Bu durum içinde sanatçının seçme şansı ortadan kalkar. Yetkin sanat doğanın bütününü görür ve gösterir. Seçen sanat yetkin olmayan sanattır. Son erek, tanrısala ulaşma. Ruskin'in önemi tarihsel açıdandır. O bugün bize çok şey söylemeyecektir. 19. yüzyıl İngiltere'sinde duyguculuğu bir kuram olarak temellendiren Ruskin, estetiği Alman ülkücülüğünden ve Fransız devrimciliğinden çok şey taşır ve doğalcı ya da doğacı yanıyla bize Rousseau'yu duyurur. İnsanın evrimleşmesiyle ya da uygarlığın gelişmesiyle sanat köleleşmiş ve insandan kopmuştur. Artık iyice sanayileşmiş, tıklım tıklım kentleşmiş, güzelim el tezgahlarını elden çıkarmış, kırların esenlik veren havasını unutmuş bir dünyada Ruskin estetiği bir yalnızlık ya da yurtsama bildirisi gibidir. Bu özlem Ruskin'i dünyadan koparmaz, tersine dünyaya yaklaştırır, bu yolda onu peygamberleştirir. Her peygamber gibi o da halkseverdir. İnsan bütün bir dünyayı olmasa bile kendi toplumunu düşünmelidir. Az çok ulusçuluğa dönük bu halkseverlik Ruskin estetiğini görevli ya da yükümlü bir estetik olarak belirler. Ayrıştırmacı ya da gidimli düşünceyi bilimcilere bırakan, birleştirici ya da görümcü düşünceyi benimseyen estetikçi bize duyguyla dışa yönelmeyi, nesneleri duygu süzgecinden geçirmeyi ya da kısaca duyguyla yargılamayı önerir. Öyleyse güzele yönelişte duygu yakınlığı belirleyicidir. Böylece Ruskin estetiği tanrısalın sanatla, sanatın ahlakla, ahlakın tanrısalla örüldüğü bir güzel felsefesidir. Onda her şey bir erekliliğe açılır, tanrısala ulaşma deneyinde son bulur. Ve her zaman bizi bir yükümlülükle baş başa bırakır. Resim yapmadan, şarkı söylemeden önce namuslu insanlar olmak zorundasınız. O zaman ses ve renk sizde eşsiz olanı ortaya çıkaracaktır. Romanda yenilikler ve Scott. Victoria dönemi diye bilinen ve Kraliçe Victoria 1'in saltanatıyla 1837-1901 belirlenen dönemin eşiğinde roman alanında büyük bir kıpırdanma olur ve bu alanı yeni adlar doldurur. Sir Walter Scott ve Jane Austen bunlardandır. Sir Walter Scott şair ve romancıdır. Duygucu şiirleri giderek etkisini yitirince Scott romana yönelmiş ve 43'ünden sonra giriştiği bu işte büyük başarı kazanmıştır. Şiirleri İskoçya toprağının özellikleriyle örülüdür, doğadan çarpıcı görünümler sunar, bunları yumuşak bir anlatımla, güçlü bir ritmik yapı içinde, inişli çıkışlı duygularla bezeyerek sergiler. Şiirleri ilk duygucu devinim içinde yer alırken, romanları tarihsel açıdan ikinci duygucu devinime ya da duyguculuğun olgunluk dönemine bağlanır, ancak özellikleri açısından daha çok birinci dönemle ilgilidir. Özensiz bir üslupla kalın kalın romanlar yazmıştır Scott. Bu özensizlik onun o dönemde paraya olan büyük gereksinimiyle açıklanır. Bugün artık kimseleri ilgilendirmeyen romanlarında yurtseverlik duygusu yanında aşk ilişkileri ve savaşla gelen sorunlar öne çıkar. Konular genellikle tarihten alınmadır, İngiliz, İskoç, Fransız tarihinden. Onu en çok ilgilendiren geçmişte kalmış siyasal ve dinsel çatışmalardır. Tarihsel olayların hızla akıp geçtiği kocaman bir sahnede kin, intikam, sevgi, nefret duyguları birbirine girer. Tantanalı diyaloglarla örülü abartılı ve yapay anlatımıyla gününü çok etkilemiş olan Scott, bize duygucu eğilimin geriye dönük biçimini sunar. 12 yıl içinde çok kalın 10 kadar roman yazmış bir romancı olduğu düşünülürse başarısı olağanüstü bir başarı sayılabilir. Jane Austen'ın romanları. Scott'un her gün biraz daha unutulan romanlarına karşılık Jane Austen'inkiler her gün biraz daha ilgi çekmektedir. Yazıldıkları dönemde pek ilgi görmemiş olan Austen romanlarında Scott'unkinde bulunmayan ince bir sezgi gücü, tatlı bir alaycılık vardır. Austen'ın temiz üslubu Scott'un kaba saba üslubuna yıkıcı bir eleştiri gibidir. Austen'ın büyüklüğü belki de onun inatla kendi özelliklerini aramış, her türlü akım fikrinin dışında kalmış, klasikliğin de duyguculuğun da ölçülerini aşmış olmasından gelir. O kendine göre bir romancıdır. Estetiğini kendi öngörüleriyle örmüş, kendi eliyle var etmiştir. Hep tek kalmış, kendine özgü olmuştur. Romanlarına toplumu ya da tarihi geniş bir çerçevede getirmeyi düşünmemiş, her zaman toplumdan ince dilimler, ince kesitler sunmuştur. Yaşattığı dünya az çok zengin taşra ailelerinin kendine kapalı dünyasıdır. Her şey bu dar çerçeve içinde olup geçer. Austen'ı topluma ya da dünyaya yeterli ilgiyi göstermemiş bir yazar olarak da belirleyebiliriz. Ortalığı kasıp kavuran değişimler onun için bir anlam taşımaz gibidir. Örneğin Napolyon'un savaşları sanki hiç olmamıştır. Çünkü Austen olaylardan çok insanlarla, insanlık durumlarıyla ilgilidir, düşüncelerden çok bireysel eğilimleri önemser. Olduğu gibi insanı anlatır, yaşayan ve elbette toplumsal bir varlık olan biriyi anlatır. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, erdemleriyle, küçüklükleriyle, yani yaşamda olduğu biçimiyle insan gerçeğini dile getirir. Eylem yok denilebilecek kadar az, konular tam anlamında sıradandır. Ne büyük kahramanlar vardır, ne şaşırtıcı kişilikler. Onda her şey doğallıktan kurulmuş gibidir. Öyle ki sanatı sanki sanat değil de yaşamdan bir parçadır. Romanda toplumcu eğilim ve Charles Dickens. Victoria döneminin en ünlü romancısı Charles Dickens'tır. Dickens, İngiliz edebiyatının ilk gerçek toplumcu eğilimli romancısıdır. Burjuva ve küçük burjuva sınıfını bütün özellikleriyle sanatına taşımıştır. O bir toplum gözlemcisidir. Toplumu dıştan ya da yukarıdan değil içten gözlemler, gözlemlerine yaşam deneylerini katar, böylece geniş çerçeveli bir insan araştırmasına ulaşır. O bir halk insanıdır, bir tersane memurunun oğludur, yoksulluk yüzünden okuldan atılıp güç çalışma koşullarına dalmıştır. Ünlü romanı David Copperfield bu çocukluk deneyleriyle doludur. Dickens, öğrenim görememenin sıkıntısını kitaplar okuyarak gidermeye çalışmış, gözlemciliğin doğrulayacak güçlü bir kavrayışa ulaşmak için büyük çaba göstermiştir, gene de yazgısını yenerken bir şeylerin eksik kalmasına engel olamamıştır. Çabuk yazan ve az çok dikkatsiz bir yazardır. Üslupta, beğenide, sezgide, sergilemede açıklar verir, zaman zaman tek düzeliğe düşer, neredeyse bir şeyleri yinelemeden duramaz, bu arada kendini yineler. Anlatımı abartılıdır, imgelemi gerçekliği bozmaya hazırdır, gerçek görünümlerin arasına sarılı görüntülerin karıştığı olur. Tanıtlamalar bir araçtan çok bir amaç gibi durur. Aşırılıklar ve kararsızlıklar olağandır. Buna karşılık bakışı ne kadar genişse sözcük dağarcığı da o kadar zengindir. Kabalığa ve duyarsızlığa karşı. Ancak onun yapıtında çok derin bir insan sevgisiyle derlenmiş, insani bir özle karşı karşıya geliriz. Gülen, ağlayan, yer yer alaycı bakan, ara sıra garipleşse de anlaşılmazlığa düşmeyen bir yapıttır yapıtı. İngiliz romancıları arasında Dickens en yetkin sanatçı değildir, en ince ruh bilimci değildir, en eksiksiz gerçekçi değildir, en çekici anlatıcı değildir ama elbette en ulusal, en belirleyici, en büyüktür. Le Guiz, Kasamian, İngiliz Edebiyatı Tarihi. Bencil, boş, kendini beğenmiş insanların, anlamsızlık içinde yüzen, yeni yükselen sınıfın aynasıdır. Görüntülerle oyalanan, parıltıya ve gösterişe canını veren bu insanlar, onun insanlarına can vermiş, onun sanatına tarihe yerleşir gibi yerleşmiştir. Dickens romanlarında yalnız burjuva sınıfı değil, küçük burjuva sınıfı da gariplikleriyle ve açmazlarıyla yer alır. Sıradan insanlara yönelik sevgi ve özgecilik öğretisi, zenginlere duyulan güvensizlik ve bencilliğe karşı savaşım tüm romanlarının ortak esinini oluşturur. L. Kasamian, İngiltere'de Toplumsal Roman 2. Ancak Dickens'ın dikkati daha çok burjuva sınıfına yöneliktir. Bu sınıfın insanları onun gözünde eksiksiz birer sevimsizdirler. Sevimsizler arasında toplumsal ve ruhsal açıdan ayrılan bir topluluk egemendir. Bunlar büyük iş çevresi burjuvalarıdır, bankacı ya da tüccardır, bunlar bayağılaştırılmış yararcı felsefeyi yaşarlar, bunlar katı kuralcı toplumsal iktisadın bilinçli ya da bilinçsiz bağlaşıklarıdır. Bu adamların ortak yanları vardır. İç yaşamları ve gündelik etkinlikleri aynı temel yargıyla bozulmuştur, değerli olduklarına inanırlar boşu boşuna. Çoğunda para arayışı başlı başına bir uğraştır, bazıları da gururunu karşılama çabasındadır. Dickens'ın bu insanlara duyduğu kin toplumsal bir duygu genişliğindedir. Onda bu kin insani dayanışmanın en büyük düşmanlarına yönelmiştir. Kasamayan. Sağlam bir mantık düzenine oturmasa da, olmayacak rastlantılarla dolu olsa da, anlatımı eksikliği, dili yanlışlarla yüklü olsa da, kişileri zaman zaman gerçek kişilerin uzağına düşse de, aşırı duygusallığı bazen bıktırıcı ölçülere ulaşsa da, Dickens'ın romanı 19. yüzyıl romanının doruklarında yer alır. Makepeace Thackeray. Kalkuta doğumlu Makepeace Thackeray, mezba diye nitelendirdiği yatılı okuldan annesine şöyle yazıyordu. Okulda 370 çocuk var, ne olurdu 369 olsaydı? Thackeray, 1829'da girdiği Trinity College'ı yarım bıraktı. Avrupa'da geziye çıktı, yurduna dönüp hukuk okudu. Bu meslekten nefretini daha sonra Pendennis'te anlattı. Dickens'ın kitaplarını resimledi ancak çizgilerini ona beğendiremedi. Thackeray, iki İngiliz kadının güzel ve saf Amelia ile yoksul ve tutkulu Becky Sharp'ın kişiliklerini belli bir olay örgüsüne bağlanmadan anlattığı Vanity Fair'de Napolyon Savaşları dönemindeki İngiltere'yi yansıttı ve bu romanıyla ünlendi. İlk romanlarında toplumsallık ağır basıyordu. Dickens'ın tersine Thackeray soyluları anlattı. Duyguya çokça yer vermiyordu, gerçekçi ve ahlakçıydı, iyi bir gözlemciydi. Toplumun sıkıntılarını, acılarını, ayıplarını görüyor ve göstermek istiyordu. Swift gibi acımasız, Fielding gibi kaba sabaydı, ayrıca geriye dönüktü, 18. yüzyıl geleneğine bağlıydı. Boş böbürlenmeler, aşırı duygusallıklar, temelsiz insanseverlikler onun yansıtmak istediği şeylerdi. O bir yazardı ama yazılarıyla karikatür çizen bir yazardı. Yalnız romanlarında değil, pek ciddiye almadığı denemelerinde de bir toplum eleştirmecisi oldu. Belki de en çok zübbelikleri eleştirdi. Thackeray, dehasının gereklerini sonuna kadar yerine getirebilseydi, bir bohem yaşayışında dağılıp gitmeseydi belki çok daha önemli ürünler verecekti. En azından yazdıkları daha yalın, daha duru, daha yoğun olacaktı. Yapıtları yetkinliklerden hep uzak kaldı. Ne olursa olsun o bir gerçekçi ve bir ruh bilimciydi. Bu yanıyla İngiliz edebiyatında önemli bir yeri oldu. Dönemin öbür romancıları. Dönemin öbür romancılarından George Eliot, 1819-1880, kırsal kesim insanlarını bir ruh bilimci titizliğiyle ele aldı, insan ruhun tüm çatışmalarıyla ortaya koymak istedi ve her zaman yazdıklarından bir ahlak dersi çıkarmamızı sağladı. Onun kişileri sürekli bir değişim ya da gelişim içinde oldu. Eliot'un romanlarında acı ya da hüzün hep ağır bastı. Charlotte Bronte 1816-1855 ve Emily Bronte 1818-1848 kardeşler kısa yaşamlarında birkaç roman, birkaç şiir yazdılar. Charlotte Bronte'un Jane Eyre acıyla, nefretle dolu bir aşk öyküsüydü. Emily Bronte'un Wuthering Heights Rüzgarlı Tepeler, tutku dolu, yer yer tedirgin edici bir duygu romanıydı. Charles Kingsley, 1819-1875, Altın Lok ve Yeast adlı romanlarında toplum sorunlarını yansıttı. Bir rahibin karısı olan Elizabeth Cleghorn Gaskell, 1810-1865, toplum sorunlarına eğildi. Özellikle yakından gözlemlediği işçi sınıfının yoksulluğunu anlattı. Mary Barton ve North and South, Kuzey ve Güney, onun toplumsal bakış açısını yansıtan romanlarıdır. Charles Reed, 1814-1884, aynı çizgide hapishanelerin ve akıl hastanelerinin acıklı durumunu dile getirdi. It's never too late to mend, zararın neresinden dönülse iyidir ve Hard Cash, Peşin Para bu yönde büyük ilgi uyandırdı. Kuşkuyu ve korkuyu romanlarına temel alan Wilkie Collins, 1825-1889, Woman in White, Beyazlı Kadın ve The Moonstone, Ay Taşı adlı romanlarıyla ilgi topladı. Anthony Trollope, 1815-1888, Balzac romanlarını andıran romanlarıyla tanındı. George Meredith, 1829-1909, ruhsal derinliğe önem veren gerçekçi romanlar yazdı, olayları alaycı bir çerçevede ele alarak birey-toplum çelişkilerini anlattı. The Egoist, Bencil adlı yapıtı büyük ilgi uyandırdı. Samuel Butler, 1835-1902, romanlarında İngiliz toplumunun katı kuralcılığını eleştirdi. Geleneksel eğitim yöntemlerini yeren The Way of All Flesh, her etten kemikten varlığın tuttuğu yol en ünlü yapıtıdır ve sertliğinden ötürü ancak yazarının ölümünden sonra yayımlanabilmiştir. Çocuklar için yapıtlarıyla tanınan Lewis Carroll'un 1832-1898 en ünlü yapıtı Alice in Wonderland, Alice Eşsizlikler Ülkesi'nde bugün de ilgiyle okunur. Çocuklar için yazan bir başka kişi de Edward Deer'dir. 1812-1888.